Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Çağatay Kuyucu telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlara hangi eğitimlerin verildiğini konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Programımızın ikinci bölümünde ise milli mücadelenin başlamasında Mustafa Kemal Paşa'nın rolünü ve bu mücadelede mazlum milletlere nasıl örnek teşkil ettiğini, yeni devletin şekillenmesinde ve Cumhuriyet'in kurulmasında yaptığı önderliği, Ulu Önder'in fikir ve düşünceleriyle ilkelerini çağa uygun şekilde ve evrensel anlamda nasıl değerlendirebileceğimizi konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Mütevelli Heyeti Üyesi Doktor Sinan Demirtürk'le. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde telefon hattımızın diğer ucunda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Çağatay Kuyucu var. Sayın Kuyucu, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar Sezin Hanım.
Kolaylıklar diliyoruz. Biz her hafta iş sağlığı ve güvenliği konusunda, genel müdürlüğümüz konusunda çok yeni bilgiler ediniyoruz ve bu edindiğimiz bilgileri tüm dinleyicilerimizle paylaşıyoruz.
Evet, çok, çok teşekkür ederiz desteğiniz için.
Emeklerinize sağlık. Sizin de tüm çalışanlar adına size yöneltmiş olayım bu tebriği. Şimdi bugün de eğitimlerden bahsedelim istedik. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlara ne tür eğitimler veriliyor? Dilerseniz böyle başlayalım sohbetimize.
Tabii, tabii. Öncelikle bir kendimi tanıtmak isterim.
Tabii ki.
Daha doğrusu sözlerime başlamadan önce bu 10 Kasım münasebetiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz.
Evet efendim, biz de çok teşekkür ediyoruz.
Eğitimler konusuna gelecek olursak da önce ben hemen bir kendimden bahsedeyim. Çağatay Kuyucu adım. 2005 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 7 sene özel sektörde çalıştıktan sonra 2012 senesinde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde göreve başladım. Şu anda da çalışma uzmanı olarak Genel Müdürlüğümüz Mevzuat İşleri Daire Başkanlığı'nda görev yapıyorum. Bu iş sağlığı güvenliği konusunda hangi eğitimlerin çalışanlara verildiğinden sormuştunuz daha doğrusu. Biliyorsunuz, yani bilindiği üzere ülkemizde yasal düzenlemeler öncelikle kanunlarla yapılmakta.
Evet.
Akabinde bu kanunda yer alan hükümleri bizler tüzükler, yönetmelikler veya tebliğlerle detaylandırmaktayız. Ülkemizde iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışanların görev, yükümlülük ve hakları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin hususlar da bu bahsettiğim kanunun 17. maddesinde yer almaktadır.
Evet.
Bu iş sağlığı güvenliği konusunda ne tür eğitimler çalışanlara verildiğini öğrenmek istemiştiniz. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında verilen eğitimleri biz 4 ana temel başlıkta inceleyebiliyoruz. Bunlar 1 işe başlama eğitimleri, 2 temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, 3 bilgi yenileme eğitimleri, 4 ve son olarak da ilave eğitimler olarak adlandırılmaktadır. Bu maddenin fıkralarında bu saydığım eğitimlerin ne zaman veya hangi durumlarda diyelim çalışanlara verilmesi gerektiği tek tek açıklanmış.
Evet.
Bu kapsamda işverenin çalışanlara işe başlamadan önce bir eğitim vermesi gerekiyor. Bu eğitimler az önce ilk bir numara olarak saydığımız işe başlama eğitimleri. Yine kanun metni uyarınca eğitimlerin değişen veya ortaya çıkan yeni listelere uygun olarak yenilenmesi, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanması gerekiyor. Bu eğitimlerde tekrarlanan eğitimler, yani temel iş sağlığı güvenliği eğitimleri. Herhangi bir sebeple çalışanın 6 ay süreli işten uzak kalması durumunda, örneğin doğum iznine ayrıldı. Çalışan tekrar işe başlamadan önce çalışana bilgi yenileme eğitim verilmesi gerekiyor. En son olarak da
askerlikte de aynı durum söz konusu mu? Askerlik.
Tabii askerlikte de aynı durum söz konusu. En son olarak da yaşanmasını hiç istemediğim, maalesef tümüyle engellenmesinin çok zor olduğu iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalan çalışana işe başlamadan önce söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleriyle ilgili ilave eğitimler verildi.
Evet.
Yani bu eğitimlerimiz 4 ana başlıkta yer alıyor.
Evet.
Saydığım eğitimlere ilişkin detaylar da, yani bunların nasıl verileceği, nasıl yapılacağı, bunlara ilişkin usul ve esaslar da çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte yer alıyor.
Hı hı.
Bunlar nedir diye soracak olursanız işte eğitimlerin konuları, süreleri, eğitimlere verilecek kişilere ilişkin ayrıntıları, bilgiler yönetmelikte yer alıyor.
Evet, şimdi tabii ülkemiz bu tür eğitimler veriyor ama yabancı ülkelerde de bu tip eğitimler muhakkak veriliyordur. Var mı farkı aramızda?
Tabii evet, şöyle az önce eğitimlere ilişkin düzenlemenin esasen 6331 sayılı kanunda yer aldığından bahsetmiştim. Hı hı. 6331 sayılı kanun 89.391 sayılı Avrupa Birliği direktifinin ülkemize uyarlanmış hali ve direktifle neredeyse birebir uyumlu. Yani bu anlamda Avrupa Birliği ülkeleriyle ülkemiz arasında çalışanların iş sağlığı, güvenliği, eğitimlerine yönelik mevzuat altyapısı anlamında
fark yok,
hiç fark bulunmuyor.
Evet, evet. Bu da gerçekten çok önemli. Eş zamanlı gitmek, hem bu eğitimleri her farklı ülkelerde
tabii,
eş zamanlı olarak vermek de çok kıymetli. Şimdi eğitimler tabii muhakkak işinin uzmanı tarafından veriliyordur. Kimler veriyor bu eğitimleri çalışanlara?
Evet, bu bahsettiğiniz bu konu, bu az önce bahsettiğim yönetmelikte yer alan
evet.
bir husus. Eğitim verebilecek kişi ve kuruluşlar, bu az önce bahsettiğim çalışanların iş sağlığı, güvenliği, eğitimlerin usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 6. ve 13. maddesinde belirlenmiş. Buna göre işe başlama eğitimleri işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebiliyor. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, bilgi yenileme eğitimleri ve ilerleme eğitimler ise asıl olarak iş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile iş yeri eğitimleri. Eğer işverenin henüz iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine erişimi yoksa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi veya üniversiteleri, kamu kurum kuruluşlarının eğitim birimleri tarafından verilebiliyor.
Tabii o zaman başvurması gerekiyor değil mi bu kurumlara? Hani bizim kurumumuzun
evet.
henüz bir uzmanı yok. Bu bağlamda sizden böyle bir talepte bulunuyoruz
tabii,
diye başvuruda bulunması gerekiyor.
Tabii ÇASKİM'e de başvurabilir, üniversitelere başvurabilir.
Evet.
Ya bunun dışında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi işveren kamu görevlileri kuruluşları, çalışanlara ücretsiz eğitim veren vakıflardan da bu eğitimler alınabiliyor.
Hı hı.
Sadece bu kurum ve kuruluşlar eğitimleri yalnızca bünyelerinde görevli iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya iş yeri hekimliği belgesine veya eğitici belgesine sahip kişiler aracılığıyla verebiliyor.
Evet.
Biraz karışık bu eğitim verebilecek kişilere ilişkin kısım. Bunu bir örnekle aslında açıklamak
olur.
isterim.
Çok iyi olur.
Tamam, şimdi mesela şöyle yapalım. Diyelim mesela bir berber dükkanımız var. İşe de bir çırak aldık yeni.
Hı hı.
Çırağımız işe başlamadan önce iş yerinde var olan temel riskler hakkında kendimiz, yani bizzat kendimiz çırağımızı bilgilendirebiliriz.
Evet, yani o berber dükkanının sahibi olan kişi çırağına
evet.
bilgi verebilir.
Aynen. Efendime söyleyeyim, işte dükkanımızın sigorta kutusu burada. Yukarı çıkan merdivenlere dikkat et, başını çarpma
evet,
veya işte Allah
tabii,
korusun.
Daha önceden de tecrübeyle sabittir değil mi böyle şeylerin? Hani ustadan
aynen,
çırağa
aynen,
geçen muhakkak
yani
o.
Yani oradaki genel tecrübelerini işe yeni alınan
evet.
kişiye aktarmasını
evet,
bekliyoruz.
Evet.
İşte Allah korusun binada yangın çıkarsa itfaiyenin numarası şurada. Bak buraya yazdım itfaiyenin numarasını, hemen itfaiyeye haber ver. Arkasından da binanın toplanma yeri şurada. O yöne doğru binayı terk et. Yani zaten bu eğitimleri kendimiz gerçekleştiriyoruz. Aslında da sizin dediğiniz gibi hepimizin yeni bir işe başladığında bu geçirdiğimiz, yaşadığımız bir süreç.
Evet.
Sadece kanun bu süreci mevzuatla resmi bir hale getirmiş.
Evet, peki bu eğitimler için hani ücret ödüyorlar değil mi kurumlar?
Elbette ama bazı mesela şu az önce size bahsettiğim kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya ücretsiz eğitim veren vakıflardan bahsetmiştim.
Evet.
Örneğin mesela berberler odası olsun. Zaten berber berberler odasına üye ise onları bila ücret gerçekleştirebilir. Ama yani odanın tavrı çerçevesinde ücret de
olabilir.
Olabilir yani. Hı-hı. Aynen öyle.
Evet. Buyurun lütfen devam edin.
Bu işe başlama eğitimlerini bitirdikten sonra hizmet aldığımız bir iş güvenliği uzmanınız veya iş yeri hekimimiz varsa bunlardan rica ediyoruz. Bunlar çalışanlarımızın temel iş sağlığı, güvenliğini, eğitimlerini almasını sağlıyor. Berberler dedik, berberler tehlikeli sınıfta yer alıyor. O yüzden bunların şu anda hizmet alımı zorunlu. Ama hizmet alımı zorunlu başlamamış, daha az tehlikeli sınıfta iş yerleri de var. Örneğin muhasebe ofisleri. Muhasebe ofisinde bir uzman veya hekim henüz görevlendirilmemiş olabilir. Onlar da bu eğitimi kendisi yine verebiliyor.
Evet, yine kurum kendi, daha doğrusu o çalışan, ofis
kendi verebiliyor.
Sahibi verebilir.
Bu, Peki temel eğitimlerde ne anlatılıyor diye soracak olursanız, bunlar da işte genel çalışma mevzuatı, iş kazası nedir, meslek hastalığı nedir, çalışanın hakları nelerdir, işte elektrikle çalışma, yüksekte çalışma, kayma düşme tehlikelerine ilişkin teknik bilgiler ve bu risklerden korunma yolları bu eğitimlerde aktarılıyor çalışanlara. Hı hı. Diyelim işte hizmet aldığımız uzmanımız veya hekimimiz bir şekilde zamanı uymadı. Yani yine berber dükkanı işletiyoruz ama bir şekilde zamanımızı uyduramadık, denkleştiremedik diyelim. O zaman eğitimleri bu az önce söylediğim gibi bakanlığımıza başvurarak bakanlığımızın eğitim araştırma birimi ÇASKEN'den veya olmadı ilimizde bulunan bir üniversitenin açtığı kurstan veya kendi meslek kuruluşumuzdan, işte berberler odası demiştik.
Evet.
Kendi meslek kuruluşumuzun düzenlediği bir kurstan alabiliyoruz. Tabii alınacak işte az önce pek çok yer saydım. Başka yerler de var ama ben tabii bunların yeterli olduğunu düşünüyorum. Eğitimini almak isteyen eğitimini rahatlıkla alabilir. Pek çok kurum kuruluş eğitim vermekle yetkili zaten.
Evet.
Allah korusun yine çırağımız ola ki bir kaza geçirirse, çırak tekrar işe başlamadan yine bu bahsettiğim yerlerden kazanın mahiyetine ilişkin bir eğitim almasını sağlıyoruz. Tekrar benzer bir kaza yaşamasın diye. Veya çırağımız işten 6 ay geçen bir süre uzak kaldı. Okulu bitirdi mesela. O süre zarfında çalışmadı. Biz de memnunuz arkadaştan işe alacağız. Geri döndüğünde yine aynı yerlerden bilgi yenileme eğitimi almasını sağlamakla yükümlü.
Evet, o zaman temel eğitim gibi değil, bilgi yenileme eğitimi gibi belki biraz daha hafifletilmiş bir eğitim veriliyor.
Evet,
hatırlatma
kesinlikle.
Amaçlı. Anladım.
Kesinlikle.
Peki eğitimler verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar var mı?
Tabii. Bunlar şöyle. Az önce bahsettiğimiz eğitimlere ilişkin detayları çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitiminin usul ve esasları hakkında yönetmekte yer alıyor demiştik.
Demiştiniz.
Bu yönetmelikte eğitimlerin verimliliğini ölçülmesi, eğitimlerin uygulamalı ve teorik olarak gerçekleştirilmesi, eğitimlerde gerçekleştirecek askeri ders süreleri, verilebileceği eğitimlerin verilebileceği mekanın nitelikleri gibi hususlar bulunuyor. İşe başlama eğitimleriyle temel eğitimlere ilişkin zorunlu süreler de ve temel eğitimlerin tekrar periyotları da yine yönetmeliğin 6. ve 11. maddelerinde yer alıyor. Yönetmelik uyarınca işe başlama eğitimlerinin süresi, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce 2 saat, temel eğitimlerin süresi ise iş yerinin tehlike sınıfına göre az tehlikeliden çok tehlikeliye 8, 12, 16 saat olacak şekilde belirlenmiş.
Hı hı.
Temel eğitimlerin tekrar periyotları ise yine iş yerinin tehlike sınıfına göre az tehlikeliden çok tehlikeliye 3 yılda bir, 2 yılda bir ve her sene olacak şekilde belirlenmiş. Bununla beraber temel eğitimlerde çalışanlarla paylaşılması gereken konularda yine yönetmeliğin yakında yer alıyor.
Evet. Sayın Kuyucu, şimdi belli sürelerden bahsettiniz, en tehlikeliden daha az tehlikeliye kadar ve muhakkak hepsine verilen eğitimler farklı sürelere göre bir dağılımın da ayarlanması gerekiyor eğitim verecek olan kişi tarafından. Nasıl bir yöntem uygulamaları gerekiyor?
Doğru, evet. Bu açıkçası çok sıklıkla karşılaştığımız bir soru. Yönetmelikte buna ilişkin bir düzenleme yok. Yani yönetmelikte konular belirlenmiş, süreler belirlenmiş ama şu konuyu şu kadar aktar, bu konuyu bu kadar
bilgi yok.
Aktar gibi bir sınırlama yok.
Evet.
Bu kısım tamamen işverenin kararına bırakılmış. Bu anlamda iş yerinde yapılan iş dikkate alınarak sürelerin konulara göre dağılımının işverence kararlaştırılması bekleniyor.
Evet, belki önem konusuna göre dağılabilir değil mi? Hani şu konu daha önemlidir, ona göre daha çok o konuya uzatır.
Evet.
Ama diğer konu nispeten daha az önemlidir. O konuyu biraz daha kısa sürede anlatabilir.
Aynen öyle. Yani metal sanayi diyelim mesela. Metal sanayinde fiziksel riskler ön plana çıkıyor. Ama ilaç sanayi diyelim, orada kimyasal riskler ön plana çıkıyor. Bu kapsamda iş yerinde ne gibi riskler varsa eğitmenlerin bu hususları göz önünde bulundurarak eğitim sürelerini belirlemeleri gerekiyor. Yani yine berber örneğinden gidecek olursak mesela berberlerde fiziksel, kimyasal, biyolojik risk etmenlerinin çoğu bulunuyor. Ama mesela yönetmelik konularından bir tanesi ekranlı araçlarla çalışma. Ekranlı araçlarla çalışmaya ilişkin berberde herhangi bir risk yok. Bu mesela daha çok bir muhasebe bürosunda karşılaşabileceğimiz bir risk.
Evet, bu konuyu hızlıca geçebilir anlatırken.
Aynen bu kapsamda, yani mesela bu başlığı hızlıca geçerek işinde bulunan diğer risklere ağırlık vermesi gerekiyor eğitmenlerin. Mesela fiziksel demiştik, mesela çalışanın makasla yaralanması veya kimyasal demiştik. Bir kuaför için kullanılan saç boyası malzemesinden çalışanın nefes yollarının korunması benzeri konular eğitimlerde daha uzunca bir süre yer almalı.
Evet, bu arada nefes konusuna değinmişken şimdi tabii pandemi sürecinde aslında çok da berberlerimiz ve kuaförlerimiz zor durumda da kaldılar. Hani yakın temaslı çalışıyorlar çünkü.
Doğru, hem yakın temaslı çalışıyorlar hem bazen maskenin de çıkartılması zorunlu oluyor. İşte o noktada işverenimizin görevi o maskesini çıkartsın, sen hemen maskeni çıkartma diye çalışana işte destek olmak, çalışanı bu şekilde
bilgilendirmek. Ya da böyle paravanlar oluşturuluyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Belki iki müşteri arasına hani konulan bir cam paravan.
Evet,
iki müşterinin de birbirini etkilemesini önlüyor. Bu tür yöntemler de kullanılabilir tabii.
Aynen öyle. Sezin Hanım, esasen burada istenen, yani bu konular ve süreleri ilişkin istenen iş yerinde yapılan risk değerlendirmesinin biraz teorik bilgiyle harmanlanarak çalışanlara aktarılması. Yani risk değerlendirmesinde tespit ettiğimiz bir tehlike neden çalışan için bir risk oluşturuyor? Bu riski önlemek için ne yapmalıyız? Bu hususu çalışana aktardığımızda aslında çalışanın eğitimini büyük ölçüde halletmiş oluyoruz.
Evet.
Eğitimlerin zaten uygulamalı olarak da gerçekleştirilebildiğini söylemiştik.
Evet.
Yani gerçekleştirdiğimiz eğitime biraz da uygulama katarsak çalışanın eğitimi daha rahat özümsemesini sağlayabiliyoruz.
Muhakkak her zaman teorik bilgi tam olarak aslında zihne yerleşmiyor. Muhakkak uygulamadan geçmek çok daha kıymetli. Bir de tabii çalışanların şöyle bir düşüncesi olabilir Sayın Kuyucu. Şimdi eğitime gönderilecekler örneğin bir hafta, iki hafta, belki bir ay daha uzun sürelerde. Hani acaba ben eğitim alırken bu benim yine ücret almama veya çalışma süreme dahil edilecek mi, edilmeyecek mi? Hani öyle bir endişe yaşarlar mı? Edilme söz konusu mu?
Elbette dahil. Yani şöyle, eğitimlerde geçen bütün süreler çalışma süresinden sayılıyor.
Ücretlerini alacaklar eğitim, o zaman bu eğitim süresince.
Tabii eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması halinde süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendiriliyor.
Evet.
Ve eğitimin maliyeti hiçbir şart altında çalışana yansıtılamıyor. Bir yere gidecekler dediniz mesela. Yani o eğitimin maliyeti hiçbir şart altında çalışana yansıtılamaz. Uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen eğitimlerde de bu husus geçer. Yani
tabii.
Uzaktan mesela evimizden bağlandık. Eğitimimizi tamamlıyoruz ama bu süre bizim çalıştığımız süredir.
Anladım. Evet, çünkü zaten özellikle bu pandemi sürecinde hiçbir çaremiz kalmadı. Bütün bizler de öyle, yayınları bile
hatta
evlerimizden bir şekilde yapmaya çalıştık, hazırlamaya çalıştık. Bu konuda çok haklısınız. Peki uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen durumlarda tabii bir bilgisayar desteği de gerekiyor haliyle. Bilgisayar desteği sistemleriyle de uzaktan eğitimleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği alanında verilen eğitimlerde teknolojiden ne kadar faydalanabiliyoruz?
Yönetmelikte bu konuya ilişkin düzenlememiz var. Hatta pandemiden önce de eğitimlerin bilgisayar veya iletişim araçları desteğiyle uzaktan yapılmasına ilişkin düzenlememiz bulunmaktaydı. Bu kapsamda katılımcıların eğitime katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapılı sistemlerle eğitimlerin uzaktan yapılması mümkün. Bu etkileşimli yapıda sistem ne demek diye bunu da çok sık sorarlar. Bu iki farklı yöntem öneriyoruz burada. Bir, eğitici ve katılımcı veya katılımcıların aynı anda farklı iletişim araçları ile eğitime katıldığı ve eğiticilerin sorularına eğitim esnasında direkt cevap verebildiği yöntem. Yani bizim şu anda
Zoom'da kullandığımız yöntem.
Okullarda, sınıflarda kullandığımız yöntem.
Evet.
Bir diğer yöntem de uzaktan eğitim yönetim sisteminin kullanıcıları sistem başında tutmaya yönelik olarak hazırlandı. Katılımcının dikkatini devamlı canlı tutan ekranlar aracılığı ile eğitimlerin verilebildiği yöntem. Yani bu şekilde de eğitimler var. Yani oyun gibi son derece başarılı. Bir yandan işte okuyorsunuz, bir yandan işte kutular var, sıraya diziyorsunuz. Yani böyle son derece güzel yapılıyor bunlar. Farklı programlar. Bunun dışında, yani etkileşim yapı dışında bir diğer önemli husus da eğitimlerin işe ve iş yerine özgü içeriklerle hazırlanması. Yani berber örneğinde diyelim, berber dükkanlarına ilişkin genel bir eğitim bizim istediğimiz uzaktan eğitim modelini oluşturmuyor. Eğer berber dükkanımızda uzaktan eğitim yöntemiyle eğitimleri gerçekleştireceksek bizim berber dükkanımızda ilişkin riskler ve bunlara özgü görsel öğelerin kullanılması çalışanın eğitimi içselleştirmesi açısından son derece önemli.
Evet.
Yani berber dükkanlarında böyle riskler vardır, şöyle riskler vardır denmesi.
Anlatmak yeterli olmaz tabii.
Evet, onu kulak ardı ediyor. Zaten bu bildiğiniz bu bir yetişkin eğitimi. Yetişkinlerin eğitimi yani çocukların eğitiminden çok daha zor. Ve onları yani bulunduğu bir ortamı zaten bildiği bir ortamdaki riski onlara gösterdiğimizde o onlar için çok daha kalıcı. Tabii. Ve içselleştirmesi açısından son derece önemli. Yine uzaktan eğitimle ilişkin sıklıkla karşılaştığımız bir diğer soru da eğitimlerin kimler tarafından verileceği. Bu hususta eğitimleri verecek kişi ve kurumlar açısından uzaktan eğitimlerle yüz yüze eğitimler arasında hiç fark yok. Az önce yüz yüze eğitimleri vermeye yetkili olarak adettiğimiz kimseler uzaktan eğitimlerin içeriğini de hazırlıyor. Burada karışıklık maalesef şuradan geliyor. Uzaktan eğitimlerin yazılım aracılığıyla verilmesi gerekiyor az önce söylediğim gibi. Evet. Genelde bu soruyu soranlar yazılımı yazan tarafın eğitim vermeye yetkili olduğunu düşünüyor ancak yazılım uzaktan eğitimde kullanılan bir araç sadece. Yazılımın içeriğini oluşturmak yani bu yazılımda ne anlatılacak yine iş yerimizde görev yapan iş güvenliği uzmanımızın ve iş yeri ekibimizin eğer onlara ulaşamadıysak bu saydığımız diğer kurum ve kuruluşların görevi.
Evet tabii eğitimlerin sonunda kişiye sertifika düzenlenir. Bütün eğitimlerde öyle olur veya bir katılım belgesi verilir. Uzaktan
Doğru.
eğitim olduğunda tamamlanan bir uzaktan eğitimde yine çalışanın belgelendirme işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor?
Burada eğitimlerin sertifikalandırılmasına ilişkin konular yine yönetmeliğin 15. maddesinde yer alıyor. Burada maddi uyarınca düzenlenen işe başlama eğitimi, bu az önce 4 tane eğitim saymıştık.
Evet.
İşe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim eğitimleri belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasına saklanıyor. Zaten bu temel eğitim dediğimiz periyodik olarak gerçekleştirilen eğitimlerin de belge örneği yönetmelik etinde var. Örnek belgenin üzerinde eğitim veren kişinin veya kuruluşun adı, unvanı, eğitimi alan çalışanın adı, eğitim tarihi ve benzeri bilgiler bulunuyor. Bunları dolduruyoruz. Bu bilgileri doldurduktan sonra da belgeyi çalışanın özlük dosyasına koyuyoruz. Çalışan talep etmesi halinde belgenin bir kopyasını çalışana verebiliriz. Uzaktan eğitim için de bundan farklı bir prosedür yok. Aynı şekilde çalışan
evet.
uzaktan eğitimini tamamladığında aynı şekilde belgeyi düzenliyoruz. Arzu ederse bir kopyasını kendisine veriyoruz. Bir kopyasını çalışanın özlük dosyasına koyuyoruz ve belge düzenleyerek özlük dosyasında muhafaza ediliyor. Bu kadar.
Evet, Sayın Kurucu şimdi eğitimlerden bahsettik ama bir de hep mesleki eğitim kavramını duyarız ya. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin içinde mesleki eğitimi de sayabilir miyiz?
Yani hem evet hem hayır aslında bu. Şöyle, yani mesleki çalışanın mesleğine ilişkin bilgi ve becerilerine ilişkin bir tanım. Yani aslında iş sağlığı ve güvenliği ile direkt ilişkili bir eğitim değil. Ancak dolaylı olarak çalışanın mesleğine hakim olması bir iş kazası yaşaması riskini azaltıyor. Yani çalışanın yaptığı mesleği bilmesi geneli itibariyle iş sağlığı güvenliğinin sağlanmasında önemli. Bu hususta kanunun 17. maddesinde yer alıyor yine. Maddeye göre mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamıyor. Bunlara ilişkin ayrı bir yönetmelik var. Onun da ismi tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik. Bu yönetmeliğimizin ekinde belli meslekler var. Bu mesleklerde çalışıyorsanız mesleki eğitiminizin olması zorunlu. Örneğin diyelim mesela metal sanayinde kurşun kaynak ve lehim işleri. Bu yönetmeliğin ekinde olan bir meslek ve bir iş ki bu işlerde mesleki eğitimi olmayan kişilerin çalıştırılması yasak.
Evet, çok çok güzel anlattınız. Çok detaylı ve açıklayıcı oldu. Sizinle olan bölümümüzün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz Sayın Kuyucu. O zaman ben son olarak şunu sorayım. Şimdi eğitimlerde biz hep tabii eğitici tarafta olduk. Hep eğiticilerin ve işverenlerin aslında sorumluluklarından bahsettik. Ama muhakkak bu eğitimleri alan çalışanların da sorumlulukları vardır. Son olarak da ondan bahsederek söyleşimizi sonlandıralım.
Bu da son derece önemli bir husus. Bu da hem kanunda hem yönetmelikte ayrı ayrı düzenlenmiş. Çalışanlar öncelikle bu uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde eğitimleri almakla ve bunlara katılmakla yükümlü. Ve çalışanlar eğitimler sonucu edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygulamalı ve bu konudaki talimatlara uymalı. Sıklıkla mesela çalışanlardan ben bu eğitime katılmak zorunda mıyım? Ben şu işle uğraşıyorum. Bunun bende ne alakası var? Zaten bildiğimiz
benim
konular. Buna benzer sorular sık sık alıyoruz.
Evet.
Yani burada hizmet vasfı fark etmeksizin, ne kanunda ne yönetmelikte bir istisna yok. Hizmet vasfı fark etmeksizin bütün çalışanların eğitime katılmaları ve edindiği bilgileri çalışma hayatında uygulamaları şart.
Evet.
Ayrıca kanunda belirtildiği üzere çalışanlar bu aldıkları eğitimler doğrultusunda kendilerine sağlanan makine, cihaz, araç gereçleri kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru kullanmak, çıkartmamak ve değiştirmemek, kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak, korumak ve kendi görev alanlarında iş sağlığı güvenliğinin sağlanması için işverenlerle ve çalışan temsilciliğiyle işbirliği yapmakla yükümlü.
Evet.
Çalışanlarımızın da yani bu alanda desteği, asıl önemli olan zaten onların desteği. Onların desteği bu iş sağlığı ve güvenliğine büyüdükçe ülkemizdeki iş kazaları ve meslek hastalıkları en alt düzeye indireceğiz.
Evet, çok haklısınız. Tabii hep birbirini besleyen durumlar. Eğitim hani hep eğitim şarttır diye klasik bir cümlemiz vardır ama çok
evet,
doğrudur. O cümle. Çalışanlar ne kadar çok eğitim alır ve bir konuda daha bilgi sahibi olurlarsa aslında bu aynı zamanda işverenin başarısıdır. İşveren daha iyi
kesinlikle
iş çıkarır. Yani birbirini besleyen durumlar dediğim gibi. Siz de çok çok güzel, çok ayrıntılı şekilde anlattınız Sayın Kuyucu. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
için. Ben teşekkür ederim.
Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz.
Hem genel müdürlüğümüz adına desteğiniz için çok teşekkür ederim.
Biz de sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
İyi çalışmalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Çağatay Kuyucu, herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizin konuğuydu bugün. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlara ne tür eğitimler veriliyor? Bu anlamda yabancı ülkelerle aramızda farklar var mı? Eğitimleri kimler verir? Eğitimlere ilişkin sorumluluklar nelerdir? Detaylıca konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımıza yarim, mahşerine kaldı. O bizim kavuşmalarımıza yarim, mahşere kaldı. Hapishanede yata yata yanlarım çürüdü. pencereden baka baka bayarım, ela gözüm pencereden baka baka hayalim, ela gözler süzüldü.
Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Mütevelli Heyeti üyesi ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Sinan Demirtürk. Var Sayın Demirtürk, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anacağız. Onu anmaya doyamıyoruz ama işte her seferinde evet. Onun belki bir yönünü daha derinlemesine anlatabilirsek bizim için çok daha güzelliktir diye düşünüyoruz. Bugün de özellikle milli mücadelenin başlamasında Mustafa Kemal Paşa'nın rolünü biraz konuşalım. Ve şu çok önemli aslında, bu mücadelenin mazlum milletlere nasıl örnek teşkil ettiğini konuşalım. Böyle başlayalım
tabii,
dilerseniz.
Tabii ki. Tabii bugün merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. vefat yıl dönümü. Şüphesiz ki hem Türkiye için hem de bütün insanlık için ve sizin de ifade ettiğiniz gibi mazlum milletler için Mustafa Kemal Paşa'nın yürüttüğü milli hareket, milli mücadele ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir bakiyesi olarak kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti bir öncülük yaptı. Malumunuz 19. ve 20. yüzyıl kıta Avrupa'sının hem Güneydoğu Asya'da hem dünyanın değişik yerlerinde sömürge devletler inşa etmeye çalıştığı ve bazı Türk ve İslam topluluklarının ve diğer unsurların işgal yılları olarak tarif ediliyor. Bizim 1918 sonrası, Mondros Mütarekesi sonrası görmüş olduğumuz işgal, Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya kadar özellikle Hindistan'da yaklaşık 100 yıllık bir işgal olarak cereyan etti. Ve bizim milli mücadelemiz aslında emperyalizme karşı kazanılmış olan mazlum milletlerin bir cevabı idi. 9 Eylül 1922 günü inanlar Anadolu'yu terk ettiklerinde, inan ordusu İzmir'de denize döküldüğü sıra içerisinde bütün İslam toplumlarında, Hint Müslümanları içerisinde, Güneydoğu Asya'da, Afrika'nın kuzeyinde ve Afrika'da işgal gören toplumların liderleri büyük bir sevinç yaşadılar ve 1922 ile 1950 yıllarına gelindiğinde bu dönem içerisinde Türkiye'nin kendi inkılabı, Türkiye'nin başarmış olduğu milli mücadele, Türkiye'nin başarmış olduğu milli bağımsızlık savaşı hiç şüphesiz ki Afrika'nın kuzeyindeki Cezayir'e, Tunus'a, Libya'ya, evet. Hindistan'a, Irak'a, Suriye'ye bir öncülük yaptı. Ve artık dünyada emperyalizmin, yani milletlerin rızası dışında bir işgali kabul görmeyeceği anlaşılmış oldu. O bakımdan Mustafa Kemal Paşa hiç şüphesiz ki bu mazlum milletler için bir öncü karakteri, bağımsızlık iradesini ve emperyalizme ve işgallere karşı tek başına direnişi temsil eden büyük bir liderdir.
Evet, o karşı duruşu temsil eden, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Peki tabii. O örneği nasıl teşkil etti? Mesela hangi yönleri örnek aldılar? Bu milli mücadeledeki o Türk kararlılığını nasıl kendilerine örnek aldılar?
Tabii Sedin Hanım, daha önce programlarımızda konuştuk. Bizim milli mücadelemiz hiçbir bağımsızlık mücadelesine benzemiyor. Evet. İnsanlık tarihi içerisinde özel bir yere sahip. Çünkü hem devletin organları ve aygıtları hem de toplum tarafından bir bütünlük ifade ediyor. O bakımdan milli bir hareket, millete mal olmuş bir hareket ve Mustafa Kemal Paşa bu hareketin doğal lideri olarak tercih ediliyor. Bu milli hareketin, milletin yürütmüş olduğu mücadele iradesinin doğal lideri olarak ön plana çıkmış oluyor. Bir kere kararlılığı ifade ediyor Mustafa Kemal Paşa ismi. Bir kere zorluklar içerisinde, Birinci Dünya Savaşı'nın bakiyesi olan ağır şartlar ve kan gölü içerisinde bir milletin yeniden istiklaline sahip olabileceği iradeyi ifade ediyor. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919 öncesinde de arkasında Muş'un düşman işgalinden kurtulmasında, Bitlis'te, Halep'te ve daha öncesinde 1915'te Çanakkale Muharebeleri sırasında Anafartlılar Grup Komutanı olarak büyük başarılara imza attığını, kahraman ve akıllı bir kurmay olarak Türk toplumunun, Türk ordusunun ve devlet ileri gelenlerinin kendisini yakinen tanıdıklarını ve takip ettiklerini. Bunu da 19 9 Mayıs 1919 sonrasında Anadolu'daki hareketin doğal olarak öncüsü ve lideri olması sonucunu doğurduğunu biliyoruz. Bir kere bizim milli mücadelemiz Sezin Hanım, tek başına bir askeri mücadele değil. Yalnızca İnönü muharebelerinden, yalnızca Sakarya'dan, yalnızca büyük taarruzdan ibaret bir askeri mücadele değil. Aynı zamanda bir milli meşruiyet mücadelesi.
Tabii.
Yani meclisiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle, demokratik organlarıyla, yürütmüş olduğu dış politikasıyla, halkın devletiyle, devletinin ileri gelenlerinde kilitlenmiş olduğu, bütünleşmiş olduğu topyekun bir mücadele. O bakımdan bu Hindistan'da Mahatma Gandhi'nin hareketine, daha sonra ayrılacak olan Pakistan'da Muhammed İkbal'in Mehmed Ali Cinnah'ın hareketine, Tunus'un kurucuları olan Habib Bourguiba gibi siyasi önderlerin hareketlerine, Cezayir'deki Fransızlara karşı yürütülen milli bağımsızlık hareketlerine topyekun bir irade oluşturdu. Çünkü merhum Mahatma Gandhi şöyle bir ifadede bulunuyor. Biz Türkler milli mücadeleyi kazanana kadar ya da Türkler İngilizleri yenene kadar İngiltere'nin yenilemeyeceğini, İngiltere'nin bir yeryüzü tanrısı olduğuna inanıyorduk. Fakat siz 1900 1922 tarihinde yenilmez bir imparatorluğun belini bükerek ya da bileğini bükerek ne yaptınız? İngiltere'nin de yenilebileceğini gösterdiniz diyor. Bu Çanakkale'de 1915'te, Kutul Amare'de 1918'de ve yine 9 Eylül 1922'de milli mücadelemiz çerçevesinde İngiltere'nin başını çekmiş olduğu bu emperyalist bloğun bütün Doğu politikasının iflas ettiğini gösteriyor. Sezin Hanım, İstanbul'da işgal kuvvetlerinin komutanı olan General Harrington başkomutanlık meydan muharebesi ya da büyük taarruz sırasında bizim Afyon siperlerinin yardığımız bir sırada Sincanlı Ovası'na ordumuzun girdiği, Yunan cephesinin yarıldığı bir anda şöyle söylüyor gazetecilere. Şimdi ne olacak, ne mi olacak diyor. İngiltere'nin doğu politikası artık iflas etmiştir.
Evet, geldikleri gibi giderler cümlesi aslında. Anlaşılmış oldu.
İngiltere'nin Türkiye politikası demiyor. İngiltere'nin Anadolu politikası demiyor. İngiltere'nin doğu politikası iflas etmiştir.
Yani yalnızca aslında orada Türkiye değil de amaçlanan, değil mi?
Elbette. Adım adım Mısır'dan geri gelecektir. Evet. Adım adım Hindistan'ı terk edecektir. Hindi Çin'i terk edecektir. Haliyle İngiltere'nin doğu politikasını Türk milli mücadelesi sonlandırmıştır. Bu Mustafa Kemal'in büyük bir iradesidir. O bakımdan bizim rakibimiz olan Mustafa Kemal Paşa'nın rakibi sıfatıyla mücadele eden İngiltere'nin başbakanı Lloyd George şunu söylemiştir. Tarih 100 yılda bir büyük lider çıkarmıştır. Ne yazık ki bu 100 yılda tarih bu büyük lideri Türklere armağan etmiştir.
Ne yazık ki.
O da Mustafa Kemal'dir. Yani İngiltere bunu kabul ediyor. Lloyd George gibi bir Mustafa Kemal hasmı ya da Türkiye'ye karşı büyük bir mücadele yürütmüş olan bir lider bile bunu kabul ediyor.
Evet.
Bize bu 100 yıl bir lider bahşetmedi. Bu 100 yılda Tanrı, talih ve tarih bu büyük lideri Türklere bahşetti, Türklere sundu diyordu. O bakımdan Mustafa Kemal Paşa yalnızca bizim ülkemiz için değil, yalnızca bizim aydınlarımız için değil, yalnızca bizim toplumumuz, halkımız için değil, bütün dünya için, bütün insanlık için, hele hele Doğu toplumları, Doğu halkları, sizin sözün başında ifade ettiğiniz gibi işgal görmüş olan mazlum milletler için bir büyük öncü, bir büyük felsefi öncü, fikirleriyle, inkılabıyla meydana getirmiş olduğu, kurmuş olduğu devletle aslında bir asker, büyük bir diplomat ve bir kahraman olarak da kabul görmektedir. Yani bugün Hindistan'a gittiğinizde, bugün Pakistan'a gittiğinizde, bugün Azerbaycan'a gittiğinizde, Kazakistan'a gittiğinizde, Rusya'ya gittiğinizde saygın pek çok bilim insanı, büyük sanatkar, toplum ileri gelenin tarafından Mustafa Kemal Paşa'nın bu 100 yıl önce geride bırakmış olduğu büyük mücadelesinin hala saygıyla anıldığını görüyoruz.
Evet Sayın Demirtürk, ve hatta Çin diye eklemek istiyorum müsaadenizle.
Tabii,
Çin
tabii,
ve Japonya tabii. Çünkü daha önce de değerli konuklarımız oldu bu konuyla ilgili konuşan. Hani o kadar yakın memleketler bile değil, ta uzak doğuya bile etkileri oldu.
Tabii.
Ve bu etkiler aslında halen oraya gitseniz Mustafa Kemal Atatürk'ü belki bizden bile daha iyi anlatacak pek çok kişi
tabii,
bulunur.
Tabii saygıyla anıyorlar bu büyük tarihi mücadeleyi. Açıkça söyleyelim, yani felsefi açıdan tartışmaya açık bir sözdür ama tarihin kırıldığı bir andır. 9 Eylül 1922 ya da Türklerin bu topraklarda emperyalizme karşı kazanmış oldukları büyük zafer hiç şüphesiz ki tarihin değiştiği, döndüğü, kırıldığı anlardan bir tanesi.
Evet, Sayın Demirtürk, bu arada süremizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşırken biraz da Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk'ün o Cumhuriyet'in yapılmasında, kurulmasındaki önderliğini, özellikle fikir ve düşüncelerinin evrensel anlamda şimdi nasıl değerlendirebileceğinden de birkaç dakika bahsetmenizi rica edebilir miyim?
Cumhuriyet düşüncesi 29 Ekim'den önce 1923'ten önce Türk aydınlanma ve politikacıların kafasında şekillenmeye başlamıştı. Artık monarşi yerine, meşruti monarşi yerine hiç şüphesiz ki halk iradesine dayalı bir cumhuriyetin kurulabileceğini biz cumhuriyetin inanını 60-70 yıl önce görüyoruz. Yani Ziya Paşa'nın zihninde de var, Namık Kemal Bey'in zihninde de 3 aşağıda 5 yukarı var, Tevfik Fikret'te de var, Ziya Yukalp Bey'de de var. Mustafa Kemal Paşa bu Türk aydınlarından cumhuriyet fikri bakımından etkilenmiş olan bir şahsiyettir. Ve onun sürdürmüş olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından itibaren sürdürmüş olduğu askeri ve siyasi mücadele Türkiye'nin artık adım adım bir milli devlete, bir cumhuriyete doğru ilerlediğini gösteren işaretler taşıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın hayatında, bu büyük liderin hayatında ben tesadüfler olmadığını görüyorum tarih incelendiğinde. Evet. Onun hayatında tesadüfler yok. O hayatını kararlı ve planlı şekilde yaşamış olan bir büyük şahsiyetti. Daha 1907'de, 1908'de Osmanlı İmparatorluğu ayaktayken, o genç bir subayken Türkiye'nin adım adım bir cumhuriyete gittiğine inanıyordu. Bunu hatıratında görüyoruz, yakın arkadaşların içerisinde görüyoruz ve yürütmüş olduğu askeri ve siyasi mücadele içerisinde görüyoruz. Türkiye bu şartlar içerisinde bir cumhuriyet kuracaktır. Tabii ki bu tek başına Mustafa Kemal Paşa'ya mal edilemez. Mustafa Kemal Paşa'nın liderliği ile, toparlayıcılığı ile, öncülüğü ile, kararlılığı ile Türk aydınının ve toplumunun ileri gelenlerinin ortak bir kararı elbette olarak ortaya çıkacak. Elbette. O bakımdan bizim milli devletimiz, yani bugün hala 100. yılını önümüzdeki yıllarda idrak edeceğimiz bu güçlü ve büyük devletin temelinde böyle bir kararlılık ve arkasında, yani bu birinci yüzyılın arkasında en az bir 100 yıllık daha büyük irade vardır. Aynı zamanda 2023'te 100. yılını idrak edeceğimiz ve kutlayacağımız cumhuriyetimizin, büyük cumhuriyetin artık bölgesel bir güç olduğu ve ileride inşallah küresel bir lider olarak dünyada sözü dinlenebilir bir devlet olmasının arkasında hiç şüphesiz ki 1071'den beri irademiz olduğunu görüyoruz. Yani Sultan Alparslan'ın iradesini görüyoruz. Sultan Fatih'in İstanbul önlerindeki iradesini görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in kurucu lider olarak iradesini görüyoruz. Bunu tarihimiz içerisinde bir bütünlük, 1000 yıllık tarihimizin ayrılmaz bir bütünlüğü ve 1923 ile 2023 arasındaki devletimizin bir lider ülke olma, bir bölge ülkesi olması noktasındaki büyük iradesini bütünleştirmek gerekiyor. İşte o bakımdan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim için bu binlerce yıllık Türk tarihinin bileşke noktası, buluşma noktası. Onun korunması gerekir. Onun tarihi açıdan, ilmi açıdan daha iyi anlatılması, gelecek nesillere ve insanlığa doğru takdim edilmesi gerekir. O bakımdan başta biz tarihçiler, siyaset bilimciler, iktisatçılar, psikologlar olmak üzere Mustafa Kemal biyografilerini, Mustafa Kemal Paşa'ya ait olan yeni ilmi çalışmaların ve büyük çalışmaların da yapılması ve bunun uluslararasılaşması gerekiyor. Ben buradan sinemacılarımıza, yönetmenlerimize sesleniyorum. Biz hala dünyaya mal olabilecek çok büyük bir Mustafa Kemal filmi, Atatürk filmi yapmayı başaramadık. O bakımdan bizim Mustafa Kemal markasını, bizim Atatürk değerini uluslararasılaştırmamız gerekiyor. Bütün insanlığa yeni bir umut olarak, yeni bir tarihin nesil olarak sunmamız gerekiyor.
Evet, Sayın Demirtürk çok teşekkür ediyoruz bugün yayınımıza bağlandığınız için ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sizinle birlikte andığımız için çok da güzel noktalara değindiniz.
Ben teşekkür ediyorum ve saygılarla uğurluyoruz sizi. Ben kurucu liderimizi Türkiye'nin bu büyük marşalini rahmetle anıyorum. Kendisinin şahsında da milli mücadelemizin bütün önderlerini ve muhterem şehitlerimize rahmetle anıyorum.
Evet,
çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz demişti Atatürk. Evet. Ve yeni nesle çağrı yapmıştı. İnşallah biz ve bizden sonrakiler de onun o kurmuş olduğu cumhuriyeti ilelebet devam ettireceğiz. Bunu da söz
İnşallah
veriyoruz
efendim.
Sizin de ifadelerinize. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Saygıyla sevgilerle.
Çok teşekkür ederim. Anladım.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Sinan Demirtürk telefon hattımızın diğer ucundaydı. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onunla birlikte bir kez daha saygı ve rahmetle andık ve böylelikle programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.